İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, yeni bir Eğitimde İyi Örnekler programımızla karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimizle birlikte olacağız. Yozgat Yerköy'den, kendileri Allah razı olsun İstanbul'da bir işleri münasebetiyle geldiler. Biz de kendisinin geldiğini duyunca hemen programımıza davet ettik. Halit Arapoğlu dostumuzla birlikteyiz. Daha önce hep İstanbul ve İstanbul çerçevesinde, İstanbul'un ilçelerinde faaliyet yapan arkadaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarına gönüllüleri davet etmiştik. Bugün Yozgat'ta ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekten çok güzel hizmetlere imza atan, çok güzel çalışmalara imza atan Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel sekreteri Halit Arapoğlu hocamız aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Tamam. Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Bugün bir toplantınız vardı. Buna rağmen yine radyo programına vakit ayırdınız. Tecrübelerinizi bizimle paylaşacaksınız. Bunun için ayrıyeten teşekkür ediyorum Halit hocam.
Allah razı olsun.
Başlarken.
Sağ olun.
Malum Eğitimde İyi Örnekler programında bizim amacımız Türkiye'deki, inşallah zaman içerisinde dünyanın herhangi bir yerindeki gönüllü bir çalışmanın öncülüğünü yapan, o çalışmada aktif görev alan dostlarımızı, arkadaşlarımızı programımızda ağırlamak istiyoruz. Yapılan çalışmaların tanıtılmasını, daha çok paylaşılmasını, yayılmasını ve bu çalışmaları dinleyen dostlarımızın da bir benzeri hizmette kendilerinin de yer almasını canı gönülden arzu ediyoruz. Program böyle bir amaca hizmet etmek için yapılıyor ve elhamdülillah çok güzel geri dönüşümler de alıyoruz. Şimdi Halit Arapoğlu hocamın Yozgat Yerköy'de Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yapmış olduğu çalışmalara inşallah geçeceğiz. Ve tabii bunlara geçmeden önce de Halit hocamı kısa bir tanımak istiyoruz. Halit hocam, Yozgatlı mıyız? Hangi eğitim maceralarından geçtik? Evet. Şu an Yozgat'ta ne işle meşgulüz? Kısaca önce sizi tanıyalım. Tabii. Sonra çalışmaların tanıtımına geçeceğiz inşallah.
Yozgat Yerköylüyüm. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2000 yılı mezunuyum. Ve 12 yıldır da din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum.
Halen daha öğretmeniz.
Evet, devam şu anda fiili olarak öğretmenlik görevine devam ediyorum. Türkiye'nin birçok ilinde, Siirt'te, Artvin'de, Konya'da ve Yozgat'ta mesleği bugüne kadar elhamdülillah icra etme.
Farklı illerde görevleriniz
evet,
oldu.
Evet, Cenab-ı Allah nasip etti. Şu anda 12. yılımı çalışıyorum. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak. Bizim dernek olarak çalışmalarımız, derneğimiz 10 yıllık bir dernek. 2003 yılında kurulan bir dernek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmasına rağmen birçok farklı alanda hizmet gösteriyor. Mesela eğitim alanında Türkiye'de seçmeli din eğitimi dersleri çalıştığını yapan şu anda tek derneğiz. Bunun biz bakanlığa, hatta Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne çalıştay sonuçlarımızı gönderdik ve bu Türkiye'de birçok gazetede haber oldu. Kamuoyunda geniş bir yankı
çünkü
buldu.
Çünkü çok yeni seçmeli din dersi.
Tabii
değil
ki,
mi?
İki yıllık bir süreçti. Evet. Şu da güzeldi. Biz çalıştay formatları genelde biliyorsunuz bir masa etrafında insanların birbiriyle tanıştığı, tartıştığı bir ortamda olur. Biz internet üzerinden ilk defa Türkiye'de sanal bir çalıştay yaptık.
İnternet üzerinden.
Evet, haberi zaten Türkiye'nin ilk sanal çalıştayının startı Yerköy'den verildi tarzında bir haber vardı. Bunu daha sonra bizden model olarak bazı arkadaşlar istedi. Çok güzel bir örnek olduğunu. Kendi işte Facebook gruplarında falan kullanmayı düşündüklerini ifade ettiler. Bu da elhamdülillah şu ana kadar ilk bizim derneğe nasip olan bir şey.
Çok
hani
güzel.
Cenab-ı Allah'ın
çok
bir lütfu, bir keremi, bir fazlı. Onun izniyle.
Evet hocam.
Aslında bazen insanlar şöyle düşünebiliyorlar. Hani Yozgat dediğiniz zaman veya Yerköy dediğiniz
zaman.
Yani
ben de onu söyleyecektim. Yozgat nire, Yerköy nire, yapılan işe bakın. Evet, gerçekten.
Beyinlerde çok farklı algılar veyahut da çok hani değişik şeyler canlanabiliyor.
Evet.
Ama şu iki verdiğim örnek bile hem ilk sanal çalıştayın Yerköy'den başlaması.
Evet.
Türkiye'nin ilk seçmeli din eğitimi dersleri çalıştayının düzenlenmesi
evet.
Ve hatta bunun sonuçlarının kamuoyuyla işte Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'yla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'yle paylaşılması bizim açımızdan çok sevindirici olay.
Çok güzel.
Zaten biz bunun yanında bütün dini günlerde olsun, özel günlerde olsun dernek olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu
tabii.
Sadece işin eğitim boyutuydu.
Tabii, tabii.
Mesela aşure gününde bizim geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure şenliğimiz var. Bu yıl beşincisini düzenledik.
Çok güzel. Kaç kişiye ulaşıyorsunuz?
İki okulun öğrencilerine vermeye gayret ediyoruz. Ve yaklaşık 1000 civarında bir öğrenciye aşure ikramımız oluyor. Onun haricinde burs verdiğimiz yüksek öğrenim öğrencilerimiz olsun.
Hocam tabii bu faaliyetleri detaylı deneyeceğiz ama Yozgat'ın Yerköy'ün nüfusu ne kadar hocam?
Yerköy'ün nüfusu 32 bindi. 30 bine düştü hocam şu anda. 30 bin
göç veriyorsunuz herhalde.
Evet. Yozgat'ın genel sorunu göç veren bir il olması.
Çok güzel. Hocam inşallah ilerleyen zamanlarda bu motivasyonu nereden buluyorsunuz? Bunu da soracağım ama önce bir faaliyetleri tanıyalım. Evet. Ondan sonra hem dinleyicilerimizin zihninde de bir şey oluşsun. Daha sonra motivasyon kaynaklarınıza gelmek istiyorum. Çünkü biz programımızda sık sık hocam anons ediyoruz bunu. Genelde insanlar sivil toplum çalışmalarına girme noktasında maalesef çekingen davranıyorlar.
Evet.
Ve çok bir ön yargı veya bir korku var, bir cesaret eksikliği var bu noktalarda. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Hep bu tür işler çok büyük vakıfların veya çok büyük finansmanların olması gereken konular gibi gözüküyor. Özellikle Anadolu'da bu noktada inisiyatif almak daha bir zor olabiliyor. İstanbul'da
kesinlikle.
Hani belli vakıflar var, büyük kuruluşlar var. Onlara gidiyorsunuz, derdinizi anlatıyorsunuz, belki çözüm buluyorsunuz ama Anadolu'da ben derdimi kime anlatabilirim? Kim bana yardımcı olur ki, yola çıkacağım, iyi bir niyetim var ama kimle yola çıkarım gibi kaygılar çok daha fazla oluyor. Ben ilk duyduğumdan beri sizin bu çalışmanızı, sizi daha önce tanıyorum ama çalışmalarınızı Facebook ve sanal ortamda daha çok şahit oldum. Dikkatimi çekti. Çünkü Yozgat'ta, Yerköy'de bir arkadaş grubu, öğretmen
evet.
bu arkadaş grubu
evet,
da
öğretmen.
Bir araya geliyor. Bugün bizim İstanbul'da bir radyoda konu edineceğimiz, gerçekten önemli bir radyoda konu edinebileceğimiz çok orijinal hizmetler ortaya koyabiliyor. Yani demek ki bir şeyleri başarmak, yani tamamen insanın yüreğiyle alakalı mesele. Bulunduğu, yaşadığı şehir, elinde olan işte bir takım maddi imkanlar veya çok iyi bir network'ünün arkadaş çevresinin olması filan, bunlar aslında tek çözüm, tek çare veya tek sebep bunlar değil. Esas en önemli şey bir insanın gönüllü olması. Bir hizmet geliştirmesinde herhalde en önemli sebep inisiyatif almak, cesaret, bu noktada cesaret olması ve gerçekten gönüllü olması.
Evet.
Yani bunun için çok anlamlı sizin bu faaliyetiniz. Yozgat, Yerköy'de böyle bir hizmeti ortaya koymanız ve bunu paylaşmayı, bir an önce faaliyetlerinize geçmeyi ve bunları dinlemeyi çok önemsiyorum. Ve bunu dinleyen kıymetli siz dinleyicilerimize de yani bir şeyler yapılması noktasında kimsenin sihirli bir değnek beklememesi lazım. Yani bir sihirli değnek bize dokunacak da işte bir takım şeyler güzel olacak, iyi olacak. Bir şeylerin güzel olması, iyi olması için her bir ferdin inisiyatif alması gerekiyor.
Evet.
Yani gönlünü, yüreğini ortaya koyması gerekiyor, adım atması gerekiyor. Yani bir fiilde bulunması, bir hareketlilikte bulunması gerekiyor. Yoksa durup dururken yani bir şeyler başarılmıyor. Onun için sizin bu girişimleriniz, her şeyden önce bir öğretmen olmanız, bu çok önemli bir şey.
Evet.
Halen daha milli eğitimde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yozgat'ın Yerköy ilçesinin 30 bin nüfusluk bir ilçede olmanız ama bu ufka sahip olmanız ve bu projeleri ortaya koymanız çok önemli ve çok örnek hocam. Dinleyen kitlemiz için de çok örnek bir çalışma performansı ve seyri içindesiniz. Peki hocam, yani Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ne iş yapar?
Evet.
Bunu siz mi kurdunuz? Nasıl kuruldu? Nasıl ortaya çıktı bu çalışma?
Tabii.
Ve bildiğim kadarıyla bir gençlik merkezi çalışması var.
Evet.
Bir takım Gençlik Bakanlığı'yla da çalışmalarınız var bu noktada. Buraya doğru geçebiliriz. Gün Işığı Derneği ve daha sonra Gençlik Merkezi çalışmanızı
tabii
dinleyebiliriz
ki.
Hocam. Buyurun.
Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2003 yılında bayan arkadaşlarımız tarafından kuruldu. Bu dernek 2009-2010 yılına kadar aktif olarak yerel ölçekte tabii ki hayır hizmetlerine, yardımlaşma hizmetlerine devam etti. 2010 yılında dernek yönetiminden özellikle aktif görevde olanların farklı illere gitmesi sonucu dernek pasif bir sürece girdi, bir duraklama dönemine girdi. Derneğin bu duraklama dönemi bizim geçen Mayıs ayında, 2013 yılının Mayıs ayında yönetimi devralmamızla beraber değişti. Biz derneğin tekrar o eski günlerinde olduğu gibi faal, etkin, adına yakışır sivil toplum kuruluşu olması için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu anlamda ilk yaptığımız şey SODES ismini verdiğimiz, kısa ismi SODES olan sosyal destekleme programı vardı.
Hı hı.
Normalde bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde geçerli bir programdı ama geçen yıl buraya 4 il, aralarında Yozgat'ın da bulunduğu iller dahil edildi. Biz de baktık bu Yozgat'ta SODES programı olunca Yerköy'de küçük bir ilçe olduğunu ifade ettik. Gençlerimizin gelebileceği nezih, böyle hem sosyal hem kültürel hem akademik etkinliklere katılacağı bir mekan yok. Dedik biz böyle bir mekan açalım.
Evet.
Hem burada etkinliklere katılsınlar, akademik başarılarını artıracak derslerden etüt çalışmaları yapsınlar. Aynı zamanda da burada çocukların karakterlerine, karakter gelişimine yönelik faaliyetler yapalım. Biliyorsunuz
Yozgat'ta sadece, Yerköy'de herhalde var mı hocam başka
şu
böyle?
Şu anda ilk ve tek olarak biz lanse ettik zaten. Evet. Bu konsepte şu anda Yerköy'de tek gençlik merkezi. Sadece biz akademik başarıyla ilgilenmiyoruz orada. Gençlerin sosyal alanda aktif olmalarını, sportif alanda aktif olmalarını ve sağlam bir karaktere sahip olmalarını istiyoruz. Eğer bizim amacımız sadece akademik başarı olsaydı sadece buna yönelik etkinlikler yapardı. Fakat karakter olmadan, insanın şahsiyeti oturmadan, ahlaki gelişimini tamamlamadan akademik başarının pek bir geçerliliği, pek bir anlamı
kesinlikle
olduğunu düşünmüyoruz.
Kesinlikle.
O yüzden karakter eğitimi noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Siz de biliyorsunuz.
Önce ahlak diyorsunuz hocam siz.
Tabii ki. Birçok okumuş insanın çok ahlaksız davrandığı zaman toplum nezdinde bir itibarının kalmadığını, kesinlikle, bir profesörün hırsız olduğu zaman onun onca eğitiminin bir boşa gittiğini.
Tabii hocam, yani bu arada sözünüzü unutmayın, bölmüş oldum belki ama şimdi bakıyoruz, görüyoruz mesela böbrek ticareti yapan doktorlar.
Tabii,
görebiliyoruz değil mi? Veyahut da belli meslekleri çok farklı amaç insanlığın şifası için veya insanlığın problemlerini çözmek için var olan bir takım mesleklerin çok kötü amaçla,
tabii
yani
ki,
hatta yani yasal olmayan amaçlarla kullanıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Sizin de derneğinizin çok güzel bir amacı karakter eğitiminin,
evet,
olmaması veya işte eksik olmasından. Önce karakter olacak, yani önce ahlaklı ve maneviyatlı olacak ki sonra doktorluk daha bir anlamlı hale gelsin veya farklı bir meslekte olabilir bu.
Bu konuyla çok meşhur bir misaldir. Derse bir gün hoca geldiğinde tahtaya sıfırlar yazar.
Evet.
İşte bir sıfır atar, bu sahip olduğunuz zenginliktir. İşte bir sıfır atar, bu sahip olduğunuz araba, bir sıfır daha atar. Bunların en başına bir değeri der ki bu da sizin karakterinizdir. Eğer bu sıfırların başında, evet, bir varsa, evet, kalan sahip olduğunuz şeylerin bir değeri, bir anlamı vardır.
Aynen öyle.
Eğer baştaki bir olmazsa, karakteriniz olmazsa ne malınızın, ne makamınızın, ne, evet, zenginliğinizin hiçbir,
aynen,
anlamı kalmıyor.
Aynen.
O yüzden,
aynen,
biz ilk önce karakter sahibi, gerçekten de ahlaklı, dürüst, hani dinin kurallarına, Allah'ın insanlara koyduğu o kurallara uyan insan prototipi, insanı kamil,
kesinlikle,
diye eski dilde de tabir edilir.
Birinci meselemizin bu.
İnsan yetiştirme, bu insan yavrularının insan olması serüveninde onlara yardımcı olma gayretindeyiz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için etkinlikler yapıyoruz.
Hocam şimdi bazen bana diyorlar ki, radyoyu dinleyenlerimiz, hamdolsun dinleyenlerimiz oluyor.
Elhamdülillah.
Hocam diyorlar, yani konuşmacılarla konuşuyorsunuz ama siz de konuşmacı gibisiniz. Yani programı yapan mısınız, konuşmacı mısınız diye. Şimdi biz de bir takım bu tür gönüllülük çalışmalarıyla uğraştığımız için ara sıra girme ihtiyacı hissediyorum. Hem sohbette çeşitleniyor, daha akıcı bir şey oluyor. Sizin için de azıcık da dinlendirmiş oluyorum belki gelen misafirleri. Şimdi yapılan araştırmalara bakıyorsunuz. En son SEKAM diye bir kuruluşta gençlik üzerinde araştırmalar yapıldı. Hem ona bakıyorsunuz, hem diğer farklı kuruluşların yaptığı araştırmalara baktığınızda çok ciddi bir yozlaşma var gençlerde. Yani değerler noktasında çok ciddi kayıplar var. Değerlerin içi boşaltılmış toplumda.
Evet.
Gençler bir takım değerlere ait hissediyorlar kendilerini. Bir takım gruplara, bir takım yapılara kendilerine ait hissediyorlar ama nereye ait hissettiklerinden haberleri yok. Yani, evet, içi boşaltılmış sırf moda olsun diye.
Orada
olmak, şurada olmak, burada olmak veya şöyle gözükmek, böyle gözükmek moda olduğu için oralarda yer alıyorlar. Ve bu noktada da işin bir boyutu bu. Diğeri de ciddi anlamda bencilleşen bir nesil geliyor.
Evet.
Bu noktada karakter eğitimi çalışmaları bu toplumun şu an en büyük tutunacağı, bu karakter eğitimi hizmetlerini çocukların alabileceği şekilde dizayn edilmiş müesseseler bu toplumun herhalde zannediyorum önümüzdeki 100 yıl içerisinde tutunacağı en temel yerler. Bu ahlaki yozlaşmanın önüne geçilmesi lazım. Kıymetli dostumuz Mehmet Dinç Bey var, psikolog.
Evet.
Kendisi Amerika'da yaklaşık bir hafta boyunca bir programa katıldı. Bu programın adını tam şu an hatırlayamadım ama orada uluslararası psikoloji alanında psikologlar, psikiyatriler, en otorite kişilerle bir aradaydı. Şu an orada gündem, diyor Mehmet Bey bize, psikoterapinin evrimi. Programın adı buydu, şimdi hatırladım, psikoterapinin evrimi diye. Gündem, ben neslini nasıl biz nesline çevirebiliriz?
Evet.
Yani dünya şu an bunu konuşuyor. Bu toplantı 5 yılda bir olan bir toplantı. İşte karakter eğitimi çalışmaları da temelinde zaten bencillikten bize götürmek var. Değil mi hocam? Evet. Yani o açıdan ayrıca bir takdire şayan bu tür çalışmalar. Hocam. Evet, buyurun.
Değerler eğitimiyle ilgili ülkede çok uzun yıllardır yapılan çalışmaların en büyük eksikliklerinden bir tanesi çok seküler bir değerler sistemi üzerine kurulması. Maalesef bu seküler sistemin de medya aracılığıyla, televizyonlar ve diziler aracılığıyla sürekli çocuklara, genç dimağlara pompalanması. Maalesef. Çocuklar değer algısı oluştururken, herhangi bir kavrama değer verirken, değer atfederken maalesef popüler kültürden etkilenerek değer veriyorlar. Şimdi gençlerimize sorsak değer nedir, sizin için ne değerlidir diye. Acaba kaçı ahlaki değerleri veyahut da gerçekten bizim için çocuklarda olmasını istediğimiz davranışları söyleyecek. Evet. Çocukların dünyasındaki bu değer yozlaşmasının sadece suçluları çocuklar değil.
Kesinlikle.
Burada çok meşhur bir örnektir. Bir havuzun içine balık bırakılır ve en iyi askerlerinden iki tanesinden tutması istenir. Tutamayınca çok basit bir şey söylenir. Derler ki havuzun suyunu boşaltın. Havuzun suyu boşaldığı zaman balıklar kuru havuzda çırpınmaya başlar ve askerler çok kolay bir şekilde yakalarlar. İşte derler bir toplumun bu değerleri havuzun suyu gibi. Siz onu boşalttığınız zaman o toplumu çok rahat balık gibi hani hareket etmeden yakalayabilirsiniz.
Çok güzel bir
bizim şu anda çok toplumun güzel. Havuzunun suyu maalesef birçok farklı musluk tarafından ve özellikle de kötü musluk tarafından boşaltılıyor.
Evet.
İşte bu musluklardan birisi televizyon olabiliyor, bir diğeri internet olabiliyor. Bir diğeri
kötü farklı. Arkadaş çevresi
tabii
olabiliyor.
Tabii ki birçok şey olabiliyor ve maalesef çocuklarımız bu suyu boşaltılmış, daha doğrusu değerleri yozlaştırılmış toplum havuzunda ister istemez farklı bir değer algısıyla yetişebiliyor.
Tabii.
Biz burada çocuklarımızın kendi öz değerlerimize tekrar dönmesini, yani farklı kültürler tarafından değer atfedilen şeylerin değil de
evet.
asıl değerin Allah'ın ve Resulünün değer verdiği şeyler olduğunun bilincinde olmalarını istiyoruz. Çünkü sizlerin de malumu izzet de Allah'tan evet. ve Resulünden.
Tabii.
Yani bir şey şeref, onur, haysiyet bizim dinimizin inancına göre Allah'tandır, kesinlikle. Peygamberdendir. Değer de böyledir.
Hocam tabii burada kesinlikle bunların hepsine katılıyorum. Yalnız burada bizi dinleyen kıymetli dostlarımız... Anneler vardır, babalar vardır. Anne babalara çok vazife düşüyor.
Kesinlikle.
Şimdi sizler gibi sivil toplum kuruluşları, Allah razı olsun, siz Yozgat'ta, Yerköy'de gençlik merkezini de açmışsınız. Akademik takviyeler yapıyorsunuz, okul başarılarını artıyorsunuz, sportif faaliyetler yapıyorsunuz. Ama her şeyin önüne karakter eğitimini koymuşsunuz. Ve önce karakter eğitimi, sonra akademik başarı. Önce karakter eğitimi, sonra sosyal bir insan.
Kesinlikle.
Önce karakter eğitimi, sonra kültürlü bir insan. Önce karakter eğitimi, sonra sportif bir insan diye.
Evet.
Felsefeyi de böyle kurmuşsunuz ama... Bu yeterli değil. Yani
kesinlikle.
Ben de İstanbul'da bir takım bu tür çalışmaların içerisinde aynı mantaliteyle bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ama ailelerin bu bakış açısı içerisinde olması lazım. Yani ailelerin çocuğun matematik dersini, çocuğun yazılılarını, çocuğun bir takım sınavlarını önemsediği kadar
çok
çocuğunun
doğru.
değerler eğitimini önemsemesi
evet,
lazım.
Ahlakını da
maalesef, lazım. Maalesef. Yani çocuğuna bir aile okula gidiyor şu kadar ders alıyor. İşte matematik, fizik, kimya veya işte ilkokulda hayat bilgisi, sosyal bilgiler neyse bir takım eğitimler alıyor çocuk. Bunları didik didik kontrol ediyor, takip ediyor. Zayıf almasın diye uğraşıyor. Özel hocalar tutuyor çocuğuna.
Evet.
Veya bir takım dershanedir, şudur budur arayışlar içerisine giriyor. Ama bu aileler, bunu ben de bir babayım. Açıkça söylemek zorundayım ve bu konuda ailelerin çok ciddi anlamda uyarılması lazım. Maalesef aileler çocuklarının ahlaklı, cömert bir çocuk, anne babasına saygılı bir çocuk, etrafında kul hakkını gözeten bir çocuk, adaletli davranan bir çocuk efendim olması noktasında hiçbir gayretin içerisine girmiyor.
Evet.
Yani bir takım telkinlerle, ufak tefek nasihatlerle bunu geçiştirmeye veya bunları yeterli görüyor. Ama benim çocuğum bu topluma faydalı olsun, fedakar olsun, cömert olsun, efendim anlayışlı olsun, büyüklerine saygılı olsun, küçüklerine hürmet göstersin, edepli olsun. Bu noktada matematik dersine gösterdiğimiz özenin onda birini gösteriyor muyuz?
Evet.
SBS, YGS sınavlarına gösterdiğimiz gayretin maalesef onda birini göstermiyoruz. Ondan sonra ben nesli orada. Tabii ne çıkacak ki?
Tabii ki.
Çünkü çocuğu sürekli bir yarış atı gibi, aman şu üniversite, aman şu okul, aman şu bilmem ne, sürekli nefsine yatırım, önde olması, başarılı olması, ama bu çocuğun bir ahlakı var. Yani insan bir beden, madde, bir de ruh.
Evet.
Bu ikisini aynı anda beslemediğiniz zaman sürekli bedene, maddeye, kariyere, geleceğe, yatırım yaptığınızda ahlak yerlerde sürünüyor. Ondan sonra da diyoruz ki bu çocuklar nereden çıktı? Bu nesil nereden çıktı ortaya? Bakıyorsunuz çok hiç beklemediğiniz tavırlar, davranışlar. Büyüklere saygısız, itaatsiz, efendim görgü nezaket kuralları yerlerde sürünüyor. Bu gençliğin düzelebilmesi için ailelerin bir an önce, kıymetli dostumuz Mehmet Dinç de bunu hep birlikte Anadolu'da seyahatlerimizde işliyoruz. Ailelerin bir an önce çocuklarının değerler eğitimini, karakter eğitimini düzgün bir şekilde alabilecekleri, ahlaklı, toplumun ihtiyacı olan, toplumun problemleri için çırpınan bir nesil yetişmesi noktasında bu tür gençlik merkezlerine, karakter eğitimini önceleyen müesseselere başvurmaları lazım. Buralarla sıkı diyaloglar içerisinde olması lazım. Bu insanlara yardımcı olmaları lazım hocam. Yani bu konuya da hazır siz karakter eğitimini önceliyoruz diye gireyince bu bir yara. Yani bu programlar vesilesiyle bu yaraya her zaman temas ediyoruz. Evet. Bunun için de bu tür gençlik merkezleri karakter eğitimini önceleyen, önce karakter diyen, önce karakter diyen müesseselere ihtiyaç var. Kariyer de lazım. Olmayacak demiyorum ama önce karakter lazım. Evet. Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Bir de hocam burada siz karakter eğitimini etkinliklerle yapıyorsunuz değil mi? Evet. Anladığım kadarıyla. Bu da çok önemli. Sadece nasihat, kuru kuru sadece sohbet değil. Onları bir çalışmanın içerisine sokuyorsunuz ve 7 bölgeye 7 akülü sandalye diye bir çalışmanız var. Hocam karakter eğitimi demiştik, gençlik merkezleri demiştik. Gençlik merkezlerini yine biraz daha anlatmanızı isteyeceğiz ama bu karakter eğitimini bildiğim kadarıyla sadece bir ders olarak, bir sohbet olarak yapmıyorsunuz.
Evet.
Çocukları karakterli olmanın önemini ve bu konudaki faziletleri anlatıyorsunuz ama bir de herhalde bir fiiliyata, bir eyleme, bir aksiyona çeviriyorsunuz bunu. Bir aksiyonla, bir etkinlikle. Etkinliklerle karakter eğitimi diyelim artık. O şekilde evet. Yapıyorsunuz herhalde. Bu çerçevede de 7 bölgeye 7 sandalye diye bir projeniz var. Bunu bize biraz anlatır mısınız? Nasıl yapıyorsunuz?
Tabii
nasıl
ki.
Gelişiyor?
Bizim genel mantığımız bir şeyi teoride bırakmamak, pratiğe geçirmek. Şimdi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz Türkiye'de birçok faaliyetle kutlanan bir gün. Hı hı. Biz şöyle bir şey düşündük. Bir engellilerin günü nasıl kutlanabilir? Bugün 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla internetlerdeki arama motorunu taradığınız zaman basın açıklamasında bulunan, çiçek veren, birçok farklı şeyler yapanları görüyorsunuz. Şimdi Peygamberimizin bu konuda aslında bize çok güzel örnek bir uygulaması var. Görme engelli bir sahabe efendimizin mescide gelmesi için bir ip döşemesi ve o efendimizin de o ipe tutuna mübareğin gelip namazını eda edip geri dönmesi.
Harika.
Burada biz Mehmet Akif'in söylediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı işte aslında idrakine söyletmeliyiz İsra'mı. Bizim aynen. Burada ilhamımız, ilham kaynağımız Kur'an ve peygamberimizdir. Evet. Şimdi biz peygamberimizin bu engeller gününde yaptığı uygulamayı aslında 2013 yılına uyarladık. Yaptığımız evet. Farklı bir şey yok. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Sadece bir sünneti güncelledik, update ettik. Şimdi peygamber nasıl engelli kardeşin bir ihtiyacını gidermek için ona bir ip, bir yol bulacağı bir dal koymuşsa oraya. Biz de dedik ki Dünya Engelliler Günü'nde 3 Aralık'ta 7 bölgeden 7 tane kardeşimize akülü sandalye hediye edelim. Bunların yürümeyle ilgili sorunlu...
Akülü sandalye. Normal tekerlekli sandalye
tabii
değil.
Tabii ki.
Evet güzel.
Bizim normal sandalyelerin 2-3 katı fiyata hatta değer evet. Olarak aldığımız sandalyeler. Böyle bir şey hediye edelim dedik. Sağ olsun Türkiye'de sadece Türkiye değil yurt dışında birçok hayırsever vatandaşımız bizim bu kampanyamıza, bu işte engelli kardeşlerimize, yardım çağrımıza kulak verdiler ve bize destek oldular. Ve biz de elhamdülillah Batman, Van, Samsun, Bursa, Yozgat, Türkiye'nin 7 ayrı ilinde 7 tane kardeşimize akülü sandalye hediye ettik.
Maşallah.
Bu bizim mikro projemizdi, küçük projeydi.
Peki hocam bunu
tamamlandı.
Kimlerle yaptınız bu projeyi?
Bunu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri grubuyla yaptık. Hı. Hem internet üzerinden hem de Face üzerinden. Biliyorsunuz bizde internetin kullanımı çok sıkıntılı bir alandır. Evet. Yabancılar genellikle hani araştırma için ve bilgi için kullanırken biz daha eğlence ve oyun için kullanıyoruz.
Eğlence ve haberleşme.
Biz internetin bu yönünü de kullanmak. Biraz önce birinci bölümde söylediğimiz sosyal medyanın eğitimde nasıl kullanıldığının örneği bir sanal çalıştay vardı. Bu da aslında onunla bağlantılı bir konu. İnternet üzerinden bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin neler yapılabileceğini biz denedik. Ve elhamdülillah arkadaşların bu noktadaki bize güveni bizler için son derece memnuniyet vericiydi. Evet. Bizi kırmadılar, lafımız yere düşmedi ve 7 tane sandalyeyi hediye ettik. İşin ilginç yanı şimdi 81 ile 81 akülü sandalye kampanyasına başladık.
Peki buna o öğrencilerinizi de dahil ettiniz mi hocam?
Tabii ki. Öğrencilerimiz, okulumuzdaki öğretmenler, ilçe halkı. Harika, yani harika, bu bir harika. İyilik hareketi. Çok bu güzel. İyilik hareketinde çok bu çorbada tuzu bulunmasını isteyen kim varsa hepsini dahil ettik.
Çok güzel.
Öğrencilerimiz harçlıklarından destek oldu. Harika. Öğretmen arkadaşlarımız 121'er milikler para verdi.
Şimdi yani
herkes bu... gücü yettiğince harika. Destek çok oldu ve biz Kayseri'de çok güzel bir ifade vardı arkadaşımızın kullandığı. Paranın hepsini birinden almak değil, onu küçük parçalara ayırarak herkesin hayır sahibi olmasını sağlamak.
Herkesi katılımcı yapmak.
Tabii ki. Mesela bir sandalyeye alacağımız parayı tek bir kişiden almak, tahsil etmek yerine onu 20 parçaya, 30 parçaya bölerek sevabınla dağılmasını sağlamak.
Kesinlikle. Mesela o insanlarda da verme duygusunu onlara tabii tattırmak. Ki, yani onların sevap, da eğitimini yapıyorsunuz aslında.
Yani sevap sadece zenginlere lazım tabii, olan bir tabii, kavram değil tabii, bu ülkede. Hocam, fakirler tabii. de, durumu iyi olmayanlar da sevap tabii. kazanabilir. O da nasıl? 1 lira. 2 lira gücü neye yeterse karınca misali. Hı hı. Hazreti Ali İbrahim'in ateşine su götürürken hı hı. karınca derler ki sen küçücük bir şeysin ağzındaki suyla hani ne yapacaksın? Hani gücü ona yetiyordur ve en azından tarafını belli ediyordur. Biz bu noktalardan hep hareket ediyoruz. Yani referans noktalarımız bunlar. Biz çok ciddi meblağlar değil. İşte 5 lira, 10 lira gibi çok ufak rakamlar ama en azından bu iyilik hareketine bir şekilde ortak olsunlar istedik. Birinci hedefimiz, mikro hedefimiz şu anda tamamlandı. İkinci hedefimiz Mayıs ayındaki Engelliler Haftası'nda Allah izin verirse 81 ilden 81 kardeşimize akülü sandalye hediye etmek.
Engelliler Haftası'nın geçen verdiğiniz sandalyeleri ne zaman?
3 Aralık Dünya Engelliler
Günü'ydü. Dünya Engelliler Günü'ydü. Mayıs ayındaki.
Bu Mayıs ayındaki de Dünya Engelliler Haftası.
Tamam güzel. Bir mikro... Bunu da buradan duyuralım. Bakın.
Tabii inşallah.
Bir öğretmen grubumuz Yozgat Yerköy'deki gönüllü öğretmen arkadaşlarımız Götüm internet üzerinden Gün Işığı Derneği'nin de yöneticileri aynı zamanda bunlar. İnternet üzerinden yaptıkları bir çalışmayla 7 bölgeye 7 akülü sandalyeyi teslim ettiler. Şimdi 81 ile 81 akülü evet, sandalye projesini Allah'ın izniyle Mayıs'a kadar bitireceğiz
i̇nşallah,
diyorlar.
İnşallah Allah'ın
ya
izniyle.
Bu ne kadar önemli. Şimdi bu genelde insanlar ya bir vakıf bunu organize etse de biz de yap. Ya hayır herkes yapabilir bunu. Her
bizim
birey yapabilir.
Mehdi evet. anlayışı maalesef birçok hayatımızın evet, şeyine sirayet etmiş. Anadolu'nun
var.
Meşhur bir hastalığıdır. Evet. Hep biri gelsin bizi kurtarsın. Biri gelsin bir şeyler beklenti. Yapsın. Aynen. Biri gelsin işte burada bir sempozyum. Aynen. Yani bizim Mehdi'yi beklemek yerine kendimizin birer Mehdi olması lazım. Evet. Biz sürekli İstanbul'dan bir şey bekleyen insanlar var. Sizler de bunu Anadolu ziyaretlerinde görüyorsunuzdur.
Evet, evet.
Sürekli sizlerden bir şey bekleniyor. Kesinlikle. Mesela bir program yapılacak. İşte İdris Bey gelip burada program yapın.
Evet.
İşte konferans İdris evet. Bey gelip konferans verin. Bir yardım kampanyası. Kaç tane İdris Bey var ki?
Tabii
ben
hocam.
Adana'ya her tarafa yetişecek tabii. durumda değilim. Her tarafta kendileri bunu organize etmesi lazım.
İnşallah. Hocam size bu sandalyeye destek olmak isteyenler çıkabilir. Nasıl ulaşacaklar size?
Bizim sandalyeyle ilgili tüm bilgilerimizi aslında sandalye kampanyasının fikri mimarı olan İzzet Eker hocamın sitesinde.
Tamam.
www.www.izzeteker.com sitesinde tamam. tüm ayrıntılarını, iletişim bilgilerini, hesap bilgilerini bizlere ulaşabilecekleri her tür ayrıntıyı bulabilirler.
Tamam,
orada yardımcı olmak isteyen kardeşlerimiz için ayrıca hesap numaraları da var.
Tamam, oraya.
Tabii nasıl hesap ulaştırabileceklerinin şeyi de var. Bu noktada tamam. İzzet Eker hocamın sitesinden istifade edebilirler inşallah.
Tamam, çok güzel. Peki Halit hocam, Gün Işığı Derneği'ne biraz daha dönersek. Şimdi oradaki gençlik merkezimiz Yerköy'de, Gün Işığı Gençlik Merkezi Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin. Nasıl bir çalışma içerisindeyiz? Ne tür bir hizmet veriyorsunuz çocuklara? Yani nasıl bir formatı var gençlik evet. merkezinin? Çünkü bir sürü gençlik merkezi var, duyuyoruz. Hepsi de kendince güzel işler yapıyorlar. Yerköy'deki çalışma nasıl yürütülüyor?
Bizim Yerköy çalışmamız başlangıçta 200 öğrenci olarak kapasiteyle başladığımız fakat şu anda yoğun talepten dolayı 200 rakamını çoktan aştığımız bir şeyle
çok güzel.
Öğrenci potansiyelimiz var. Biz burada biraz önce ifade ettiğimiz gibi karakter eğitiminin, değerler eğitiminin yanı sıra tabii etkinliklerle, uygulamalarla akademik eğitim yönünü de ikinci plana koyduk.
Hı
hı. Gençlik merkezimizde öğrencilere 6 tane dersten Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal, İngilizce, din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinden etüt çalışmaları yapıyor öğretmen arkadaşlarımız.
Hı hı. Evet.
Bunun yanında ayrıca çocuklarımızın sadece ders değil, sosyal, sportif, kültürel alandaki nezih bir ortamda katılabileceği uygun etkinlikler planlıyoruz.
Hı hı.
İşte sportif anlamda derken masa tenisinden, satranca, hı hı. Futboldan, voleybola kadar sporla ilgili etkinliklere katılabileceği alanlarımız var. Sanatsal etkinliklerimiz, işte kurslarımız, gitar kursu olsun, bağlama olsun, ikinci dönem aşmayı düşündüğümüz ebru kursumuz olsun. Aynı zamanda orada el sanatlarına yönelik, hani el örgüsü tarzlarındaki
kurslarımız. Kızların daha çok dikkatini
tabii
çeker.
Tabii ki. Evet. Bu tarz şeyler de var. Bunların yanında tabii teknolojiyi de ihmal etmedik. İnternet odamızda çocukların internetten faydalanabilecekleri, PlayStation odamız var. Air hokey var, langırt var, langırt turnuvaları yapmayı düşünüyoruz. Gezilerimiz var, Allah izin verirse İstanbul Çanakkale gezisi.
Bulunmaz bir nimet.
Kesinlikle piknikler var, sinema var, konferans var. Maşallah. Yani bu programın süresine sığamayacak kadar birçok etkinlik planımız var. Tabii en başında dediğimiz gibi baştaki bir rakamını unutmama koşuluyla biz yanına diğer sıfırları koymaya çalışıyoruz.
Hocam çocuklar okul çıkışı vakitlerde herhalde sizinle birlikte oluyorlar.
Evet, hafta içi okul çıkışı, hafta sonları ise hem öğleden önce hem öğleden sonra cumartesi pazar günleri tam mesai bizimle.
Peki mesela bir formatı var mı? Mesela diyelim ki çocuk gelecek size. Geldi. Nasıl bir programa katılabilir? Bir şeyleri tercih mi ediyor yoksa şunlara katılmak zorunlu gibi bir şeyiniz var mı, ayrımınız?
Önce sınıflara göre ayrım yaptık. Ortaokula yönelik bir gençlik merkezi olduğumuz için 5, 6, 7 ve 8. sınıfları aldık. Daha sonra bu sınıfları kendi aralarında 8A, B şubesine ayırdık. Hafta içinin programına, çocukların da tabii okuldaki ders yüküne göre bizim bu 6 tane dersin programını ayarlamaya çalıştık. Evet. 6 dersten diğer kalan zamanlarda, hafta sonu özellikle, öğleden önce ve öğleden sonra da orada çocuklarımızla sohbet ederek, işte karakter eğitimine yönelik önce teorik uygulamayı, kalan zamanlarda, hafta sonunun öğleden sonrasında ise pratik uygulamaları yapmaya çalışıyoruz. Yani işin sadece teorik boyutu değil. Çünkü değerler eğitiminde en büyük eksikliklerden bir tanesi bir değerin teori üzerinden verilmeye çalışılması. Evet. Hani yüzmeyi ben şimdi size bu stüdyo anlasın ortamında istediğim kadar anlatayım. Hani yüzme fiilini size öğretemem. Tabii, tabii. Bunu hani bir denizde ancak bir yüzme hocası öğretebilir. Değerler de aynı böyle. Bir iki örnek vereyim eğer müsaadeniz olursa.
Tabii, tabii.
Biz geçen sene mesela öğrencilerimizle beraber bir hatıra ormanı oluşturduk. Hatıra ormanında her öğrencinin adına bir çam fidanı dikildi. İlk başta bu fidanları dikerken şöyle bir düşüncemiz oldu. Nereye dikelim diye yer aradık. Aklımıza en son şey geldi. Bizim bunun en korunabileceği alan cami bahçesi. Günde 5 vakit cemaatin olduğu, imamın olduğu, elimizin altında sürekli yani birilerinin olacağı ve bir yeni yapılan camimizin bahçesine öğrencilerimizin her biri adına bir çam fidası dikerek onlar adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Şimdi burada hem çocukların camiyle olan bağlantısını sağladık. Çünkü artık çocuklar caminin yanından mesela daha önce geçerken sıradan geçen çocuklar. Evet. Şimdi ağacım bizim hatıra ormanımızın olduğu cami diye geçiyorlar. Evet, evet. Arada bizden habersiz gidip ağaçlarını kontrol ediyorlar. Ne durumdalar? Evet. Büyüyor mu, kuruyor mu? Durumları
nasıl? O kadar etkili ki hocam bu ağaç dikme işi.
Biz bir ağaçla, bir çam fidasıyla cami ve çocuğu birbirine bağladık. Şimdi artık bu çamlar Allah izin verdiği sürece orada durdukça bundan 20 yıl sonra bile olsa o caminin yanından geçerken çocuk diyecek ki işte şu gördüğünüz ağaç, şu gördüğünüz
ben
cami.
Diktim.
Evet, bizim dikmiş olduğumuz. Biz böyle bir değere, hani mesela siz doğa sevgisini sınıfta doğa sevgisiyle ilgili bir şiir okuyarak vermeye çalışabilirsiniz. Ama biz doğa sevgisini, ağaç dikmeyi, hatta dikerken her birine besmeleyle dikmeleri gerektiğini söyleyerek, işte peygamberimizin kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizde hani bir fidan varsa bunu toprakla buluşturun hadisine vurgu yaparak ve oradaki cami imamı ve cemaatiyle hatta ilçe müftüsüyle beraber bir programla diktik. Şimdi sizce teori olarak bir doğa sevgisinin verilmesi mi daha değerler eğitimi açısından uygun? Yoksa böyle bir sınıfça hatıra ormanı oluşturup
kesinlikle bu.
Camiyle, mahalleyle, imamla, müftüyle hep birlikte olması mı?
Bir de hocam bu ağaç dikme işi çok önemli. Ben askerde Çanakkale'de yaptım. Biz de askerde benzin istasyonunda sorumlusuydum. Bana ağaç diktirdiler orada. Hala inanır mısınız? İstiyorum Gökçeada'da. Yani bir fırsat bulursam gideceğim o ağaçlara bakacağım.
Evet.
Çünkü onları ben kendim
aramızdaki
uğraştım.
Aramızdaki bağı orayla
aynen,
ağaçlar
bu çocuklarda
hala
da bu çok çok önemli. Ve şeyde de hocam bizim dinimizin öğretilme tarzına da bakarsak hem Peygamber Efendimizin hem Rabbimizin bize gösterdiği ilahi bir metot var. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i vermiş ama Kur'an-ı Kerim'in çok iyi bir uygulayıcısı olan Peygamber Efendimiz'i göndermiş.
Kesinlikle.
Yani onu somut olarak yani böyle yapacaksınız.
Üsve-i Hasene en aynen. Güzel örnek karşınızda
demek ki
demiş.
Buradan şunu anlıyoruz. Ahlak eğitimi, karakter eğitimi uygulamasız olmaz.
Kesinlikle.
Anlat tamam anlatılacak ama uygulama olacak. o anlattıklarımızı o çocukların nasıl yapabileceğini mesela duyuyorum, alıyorlar çocukları huzur evlerine gidiyorlar. Farklı şeyler yapılıyor. Bunlar esas kalıcı bunlar. Evet. O ahlakı böyle daha çok benimsiyor. Mesela sizin yaptığınız o tekerlekli sandalye kampanyasına katılması bir çocuğun, arkadaşını teşvik etmesi, bu çocuğa verme, cömertlik duygularını en güzel
tabii
böyle verebilirsiniz.
Tabii yardım açma, dayanışma, tabii, paylaşma. Tabii. Geçen sene yine Mart ayındaydı. Bizim mesela 5. sınıf konuları arasında vatan sevgisi, şehit gibi evet, kavramlar var. Bayrak kavramları. Hı hı. Çok soyut, havada kalan kavramlardı. Biz öğrencilerimizle beraber hem bir ilçe şehitliğimizi ziyaret edip orada bir Yasin okuduk. Hem de bir şehit ailesini ziyaret ettik. Şehidin annesini, şehidin babasını. Oradaki gerçekten çocukların hem şehitliğimizde, şehitlikte yaşadığı duygu, hem şehit ailesini ziyaretteki oradaki hava, gerçekten de evladını bu vatan için feda eden bir annenin, bir gözü yaşlı eşin ve o şehitlerin geride bıraktığı yetimleri görmeleri, artık onlar için hani tabii ki vatan millet kavramlarının soyut olmaktan çıkıp da canlı gözleri önündeki müşahhas somut hallerine dönüştü. İşte biz vatan sevgisini böyle sadece şiirler okuyarak veya duvar gazeteleri akrostiş yapıp da yukarıdan aşağı vatan kelimeleri yazarak değil, bunu bu vatan için işte en değerli canlarını feda eden insanların bize emanet bıraktığı ailelerini, annesini, babasını, eşini ziyaret ederek belki onlara karşı bir nebze de olsun vefa borcunu ödemiş oluruz düşüncesiyle hareket ettik.
Evet, yani olması gereken de bu. Pratikle desteklenmeyen kesinlikle teorilerin hiçbir, aslında sadece değerler eğitiminde de değildi hocam, başka alanlarda da bir karşılığı yok, bir değer ifade etmiyor. Hocam ben size şunu soracağım şimdi. İlk başta bahsetmiştim bu konudan. Şimdi tamam, çok güzel, çocuklara bu gençlik merkezlerinden istifade ediyorlar. Bu gençlik merkezleri de Türkiye'nin yeni alternatifleridir. Onu da söyleyeyim.
Kesinlikle.
Yine ben Anadolu'da ailelerle buluştuğumuzda da bunu söylüyorum, İstanbul'da veyahut da. Yani şu an ailelerimizin hepsi çeşitli STK'lara gidip veya kaymakamlığa, resmi makamlara, valiliklere gidip çocukları için bu tür gençlik merkezleri açılması noktasında girişimde bulunmalılar.
Evet.
Çocukların hem ruh dünyalarına hitap eden, önce ruh dünyalarına hitap eden, daha sonra da onların maddi dünyalarına, yani akademik yönlerine, işte bir takım kabiliyet ve kabiliyetlerin geliştirilmesi noktasındaki yönlerine hitap eden gençlik merkezlerinin bütün mahallelerde açılması lazım. Ya bunu devlet yapacak, devletin hepsine yetmesi mümkün değil.
Tabii, sivil
çeşitli
toplum
sivil kuruluşları. Toplum kuruluşları. Ama velilerin ısrarla bunu hem devletten hem STK'lardan istemeleri lazım. Çünkü bu olmadığı takdirde hocam, maalesef şu an biz duyuyoruz, açılmış da hastanelerin psikoloji klinikleri oluyor biliyorsunuz. Bunlar bünyesinde teknoloji bağımlılığı bölümleri,
evet,
açılıyor.
Evet.
İnsanlar çocuklarını teknoloji bağımlılığı hastanelerine götürmek zorunda kalacaklar. Bugün gençlik merkezleri açılmazsa, ahlak eğitimini önceleyen gençlik merkezleri açılmazsa, yarın o tür hastanelerin açılması için kapı kapı dolaşacak bu aileler.
Evet.
Hastane açılmadan önce bu çözümün öncelenmesi, açılması ve teşvik edilmesi lazım. Bu açıdan gençlik merkezleri yeni bir alternatiftir. Biz neslinin yetişmesi noktasında, ben nesli değil de hotkam, efendim hedonist bir neslin yetişmesi değil de biz nesli, paylaşımcı bir neslin yetişmesi noktasında bu tür gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alternatif olduğunu düşünüyorum. Çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Ve sizin çalışmanızı da örnek bir çalışma olarak takdim ediyorum ve çok da kıymetli görüyorum hocam. Hocam şimdi bütün bunları yaparken siz bir öğretmensiniz. Çoluk çocuk var herhalde, değil mi? Evlisiniz, tamam. Bunu bir sürü meşgaleniz var yani. Bunu,
evet,
söylemek için bunu açıyorum. Bu bütün bunların arasında bir de böyle çok önemli işlerle uğraşıyorsunuz.
Evet.
Yani sizin işiniz mi yok? Hani derler ya. Hocam sizin... yani bu motivasyonu nasıl buluyorsunuz? Çünkü ben biliyorum ki sivil toplum işi zor iştir.
Kesinlikle.
Yani öyle çok böyle anlatıyorsunuz, çok güzel anlatıyorsunuz ama ben tahmin edebiliyorum bunun arkasında neler var, ne tür zorluklar var, ne tür engellemeler var, ne tür sıkıntılar var, nelerle karşılaşıyorsunuz, az çok tahmin edebiliyorum bunu. Ama bütün bunlara rağmen hem mesleğiniz hem bir takım özel işleriniz, bir de bu kadar gerçekten ciddi bir 200 küsür öğrenciden bahsediyorsunuz. Ayrıca farklı gönüllülük çalışmalarınız var. Sizi ne motive ediyor hocam? Yani sizi ne motive ediyor ki Yozgat Yerköy'de bu işte başka bir yerdeki insanı da motive etsin?
Evet.
Veya o insanı, bu sizin motive olduğunuz şeyleri bulamayıp motive olamıyor o insanlar. Bunu söyleyin de bu formülü.
Değil.
Herkes ona göre kendine çeki düzen versin. Evet.
Geçen haftalarda Yozgat'a gittiğimizde oradan bir arkadaş kardeşimiz şey dedi. Hocam dedi, siz emekli misiniz dedi. Yani dernekle hani STK faaliyetlerinden bahsedince dedim niye sordun? Hocam emekli adam işi dedi bunlar ya. Hani hem çalışıp dedi.
Kadar yanlış bir
hem de dedi bunları yapılmaz dedi. Bırak dedi hani emekli olacaksın, boş olacaksın, ilgileneceksin gibi. STK işleri gerçekten çok zor. Hem resmi işleri, kayıt, kürek, diğer iz vesaire kısımlar. Hem de işin arka planında biraz önce sizin bahsettiğiniz ve bizim hiç değinmediğimiz büyük bir alan var. Şimdi biz bu motivation arkadaşlarla hep konuşurken şu iki şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi insanın bir iç motivasyonu var. Bir de dış motivasyonu var. İnsanın bizim hani DİKAP öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle değerlendirdiğimiz en büyük şey iç motivasyonunu sağlayan temel kavram şudur. Allah rızası. Birçok biliyorsunuz defalarca surede vurgulanan ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Farklı peygamberin dilinden bu adeta bizlere hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Bak bu peygamberlerin motive kaynağı buydu, motivasyonu buydu. Hiç ücret değil, herhangi bir gaz, herhangi bir makam, herhangi bir mansıp, şöhret değil. Ve ma es'elukum min ecr in ecriye illa alallahi rabbil alemin. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'adır. Bu sizin iç motivasyonunuz. Dış motivasyon da arkadaşların arada verdiği gazlar, size takdir etmeleri insanların. Bir Allah razı olsun duaları, hani için esprisi bir tarafa, dış motivasyonu sağlayan şeyler. Şimdi burada bence önemli olan iç motivasyon. Çünkü dışı zaman zaman kaybedebiliyorsunuz. Çünkü insanlar
zaten en çok dışı kaybediyorsunuz.
Bazen parayı dış motivasyon olarak görüyorlar. Parayı kaybedebilirsiniz. Makam, mansıp, koltuk gidebilir. Bunların hepsi sallanabilir. Burada biraz Hazreti İbrahim vari düşünmek lazım. La uhibbul afilin demek lazım. Ben kaybolanları, yitenleri sevmem demek lazım ki o iç motivasyonunuz hiçbir zaman kaybolmayacak. Peygamberlerin bize çizdiği motive çizgisi bellidir. Biz aslında kişisel gelişim hikayeleriyle boş yere kendimizi avutuyoruz. Bizim kendi dinimizde insanın kendini geliştirmesi için yeterli olan bütün her şey var. Hani böyle kendini geliştirmek için çok hani ücret karşılığı da yapılıp ticarete dökülen şeyler. İşte kendini motive etmem, hatta Bülent Akgürey'in dalga geçtiği içinizdeki öküze oha deyin.
Çok anlamlı bir tepki.
Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Bizim zaten kendimize ait, kendi öz kültürümüze ait her şey var. Belki Ziya Gökalp'a hep vurgulanır eğitimin millileşmesi diye. Biz motiveyi de milli ve dinileştirmeliyiz ki iş motivasyonu Allah rızasıyla bütün işlerimizin üstesinden gelmeliyiz. Yoksa başka motivasyonun kaynağını farklı yerde aradığımız zaman onlar kaybolup gidebiliyorlar. Ve kaybolduğu zaman da siz düşüyorsunuz.
Tabii.
Fakat bu bir Allah razı olsun duası sizi motive ediyor.
Tabii,
bir de şu STK işleriyle uğraştığınızda işiniz gücünüz rast gidiyor.
Allah
yani biz bunu gördük.
Çünkü,
yani bunun duasını alıyoruz. Tabii. Bunun farkındayız.
Hocam dediniz ya Allah rızası dediniz ya hocam. Siz Allah rızasını aradığınız zaman Allah işlerinizi kolaylaştırıyor. Yani Rabbim bunu ayet-i kerimelerde de beyan ediyor.
Her işi asan eder Allah sana yani, diyor.
Aynen
yani.
Öyle Rabbimiz asan ediyor. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim hocam.
Gerçekten çok,
çok
zevkli bir sohbet oldu. Bizim de bu programlarla birlikte tecrübelerimiz de çok artıyor. Bir sürü sizler gibi sahanın uzmanlarıyla konuşa konuşa kendi birikimlerimizi de artırmış oluyoruz. Bize de böyle ayrı bir katkısı da olmuş oluyor bunun. Kıymetli dostlarımız yine programımızın sonuna geldik. İnşallah farklı bir hafta, önümüzdeki hafta da farklı bir konuğumuzla karşınızda olacağız. Ama programı bitirmeden önce kısa bir anons yapmak istiyorum. Lider Eğitim Gençlik Kulübü Derneğimizin inşallah önümüzdeki hafta İstanbul'da gerçekleştireceği çok önemli, güzel bir program var. Hep çocuklarımızdan bahsediyoruz, çocuklarımızı konuşuyoruz. Lider Eğitim Gençlik Kulübü Derneğimiz de çocuklarımızı önceleyen, çocuklarımızın karakter eğitimini önceleyen bir dernek. Benim de içerisinde yöneticisi olarak bulunduğum bir çalışmadır, lider eğitim çalışmaları. Lider Eğitim çocuklarımız için karakter eğitimi buluşmaları organize ediyor. Önümüzdeki hafta yani 18 ve 19 Ocak'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yani Üsküdar'da Anadolu yakasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde saat 11 ile 13 arası çocuklarımızı bir araya getirmeyi hedefliyor Lider Eğitim. Burada 9 yaş üzeri çocuklarımıza 9-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza program hitap edecek. Çok kıymetli dostumuz büyüğümüz Beslami Yazgan hocamızın çocuklarımızla şiir ve hadis ekseninde bir sohbeti olacak yaklaşık bir saat kadar. Daha sonra da Bey ve Zade takma adlı bu mahlası kullanan iki tane çok kıymetli dostumuzun çocuklarımıza bir gösterisi olacak. Programımıza tüm çocuklarımız ve tüm velilerimiz davetli. Programı tekrar söylüyorum, 18 Ocak ve 19 Ocak'ta aynı program iki farklı tarihte sergilenecek. 18 Ocak'ta saat 11 ile 13 arası, 19 Ocak'ta saat 11 ile 13 arasında karakter eğitimi buluşmaları adı altında çocuklarımızı Lider Eğitim Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne davet ediyor. Programın detaylarını www.lider.org.tr'den elde edebiliriz. Ayrıntılarını buradan öğrenebiliriz. Ayrıca velilerin de katılmasını istiyorlar. Hem çocuklara hem velilere hitap eden ailece katılabileceğiniz bir program. Tüm dostlarımızı Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı haftalar.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.